bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. Bülent Tanör. Kogito. Yapı Kredi Yayınları. 3. Baskı. İstanbul. Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Kogito. Batı kökenli olan anayasa ve anayasacılık hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde, liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde belirleyici rolü feodal, aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuvaziler oynadı. Elinizdeki kitap, çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'ndan yola çıkarak Türkiye'de ulusal devletin kuruluşu ve çok partili rejim başlıkları altında anayasal değişim sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor. Sunuş. Anayasa ve anayasacılık, Batı kökenli olgu ve kavramlardır. Bunların temelinde hak ve özgürlük talepleri, siyasal liberalizm ile parlamentoculuk hareketleri, demokrasi yatar. Hak ve özgürlük bildirgeleri, İngiltere'de 13. yüzyıldan itibaren Kuzey Amerika ve Fransa'da da 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. İngiltere, monarşinin sınırlanması, kuvvetler ayrılığı ve parlamentoculuk alanında da öncülük etti. 18. yüzyıl sonlarında hemen hemen bütün Avrupa yerel meclisler geleneğini yaşamış, ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Anayasacılık, bu liberal ve demokratik değişimlerin taçlandırılması ve güvenceye bağlanması demek oluyordu. Bu köklü dönüşümlerin gerisinde hem düşüncenin hem de maddenin gücü yatar. Düşüncenin gücü devrimci fikir ve ideolojilerdir. Özgürlük, eşitlik, liberalizm, bireycilik, demokratik, ulusal egemenlik ve benzerleri. Maddenin gücü ile kastedilen sınıfsal ve siyasal mücadele ve pratiktir. Çünkü yukarıdaki kazanımlar akıl yolu birdir denerek el birliğiyle gerçekleşmedi. Çekişe çekişe ve kopartılarak elde edildi. Burada da belirleyici rolü feodal aristokratik kurumlara karşı monarşi ve benzerleri, halk sınıflarının da muhalefetini arkasına alarak iktidar mücadelesi veren burjuvaziler oynadı. Batı dünyasında bu türden bir devrim yaşanırken Osmanlı İmparatorluğu nasıl bir değişim içindeydi? Üç kısımdan oluşan bu kitap, ilkin bu soruya ışık tutmaya çalışmaktadır. Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu. Bunu izleyen ikinci kısım, Türkiye'de ulusal devletin kuruluşu konusuna ayrılmıştır. Üçüncü ve sonuncu kısım, çok partili rejim dönemine ilişkindir. Kronolojik olarak bu tablo, siyasal yenilenmenin öncülerinden olan 3. Selim'in tahta çıktığı yıldan başlar, 1789. Bugünkü anayasal sistemin eşiğine kadar sürer, 1980. Bu üçlü dönemleme şu soruya aranan cevaptan kaynaklanmıştır. 200 yıllık siyasal anayasal değişimlerin ne gibi merkezi sorunları olmuştur? Bu uzunca zaman dilimi içinde üç büyük sorun demeti yaşandığı söylenebilir. İlkinde çok uluslu imparatorluğu sürdürmek temel kaygıdır. İkinci ana sorun bir ulusal devletin kurulabilmesi çerçevesinde yaşanmıştır. Bu iki dönem ve sorunun ayrılma tarihleri 1918-1920'lerdir. 200 yıllık değişimlerin üçüncü ana gündem maddesi ise demokrasi, daha ölçülü bir deyimle de çok partililiktir. Bunun da başlangıcı esas olarak 1945 yılıdır. Kitapta her kısım kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. Bölümlerin ele aldığı konular aşağı yukarı standarttır. Her siyasal anayasal basamakta bölüm sırasıyla şu dizgeye rastlanır. 1. Hazırlanış ya da oluşum. Bu başlık altında değişime yol açan olaylar, etkenler, dinamikler ya da itici güçler ele alınmıştır. Elbette bu etki kanalları çok çeşitlidir. Bazıları birincil, bazıları ise ikincil önemdedir. Burada yapılmaya çalışılan hazır ve kestirme kalıplar önermek değil, dinamikler konusundaki merakları derinleştirmeye davettir. Siyasal olayları ön plana alan bu hazırlık bölümlerinde gözlem ve tüme varım yöntemleri uygulanmaya çalışılmıştır. Burada siyasal tarih biraz fazla yer tutmuş gibi görünebilir. Ama unutulmasın ki anayasal belgeleri yaratan dürtüler, yani bunların ham maddesi siyasal olaylardır. Anayasal belgeler ancak içinde yeşerdikleri ortamdan koparılmadan incelenirse daha iyi kavranabilir. 2. Getirilenler ya da katkılar. Burada kurum, kural ya da belge şeklindeki ürünler incelenmektedir. Asıl hukuki ve anayasal tanıtmalar bu başlık altında yer alır. Yorum yöntemleri de hukuka özgü olan anlam çıkarma yöntemleridir. Çıkarsama, tümden gelin ve benzerleri. Dolayısıyla bu başlıklar altında devlet katına yansıyan tepki ve taleplerin buradan nasıl süzülüp birer reform, anayasal belge ya da anayasa şekline büründükleri araştırılmaktadır. Buna kısaca değişmenin içeriği de denebilir. 3. Uygulama. Reform, anayasal siyasal belge ya da anayasa tipi getiriler uygulamada nasıl bir serüven izlemekteler? Anayasal siyasal pratik ne yöndedir? Devlet katından süzülüp gelen yenilikler somut yaşamda ne gibi kırılmalara uğramaktadır? Bu gibi soruların yanıtları da bu başlıklar altında irdelenecektir. Burada da gözlem yöntemi öne çıkar. 4. Değerlendirmeler. Her bir siyasal anayasal basamağın topluca ve eleştirici gözle tartılması bölümlerin son durağıdır. Doktrindeki değişik ve bazen de zıt değer yargıları bu kertede devreye sokulmuştur. Toplum bilimlerinde ve hukukta farklı yöntem ve dünya görüşlerine sahip yazarların aynı olayı değişik biçimlerde değerlendirmeleri doğaldır. Bu yorum çeşitliliğini tanımak da bir kitabın okurları için herhalde yararlıdır, hatta bir haktır. Son olarak belirtmek gerekir ki kitap başlığındaki gelişmeler sözcüğü sürekli ve şaşmaz bir ilerlemeler dizisi anlamına gelmez. Kaldı ki gelişme, gerileme ya da ilerleme, gerileme kavramları da mutlak ve tartışılmaz değildir. Bu nedenle gelişme kavramını ve terimini değişmeler şeklinde daha tarafsız bir içerikle anlamak gerekir. Birinci kısım. Osmanlı İmparatorluğu dönemi. Osmanlı İmparatorluğundaki siyasal değişmelerin dinamikleri başlıca şu kanallarda aranabilir. A. Feodal tepki, ayan, derebeyi direnişleri. B. Halkın tepkisi, köylü, orta sınıf hareketleri. C. Dış baskılar, yabancı devletler. D. Liberal, reformist girişimler, seçkinler, padişah. E. Ulusal tepkiler, Türk olmayanların talepleri. Hemen belirtmek gerekir ki bu döküm etki kaynaklarını sayıp tüketmek iddiasını taşımaz. Amaç, anayasal oluşumların itici güçlerinin incelenmesinde ne gibi noktaların hesaba katılması gerektiği konusunda bir fikir vermekten ibarettir. Vurgulanması gereken bir başka yöntemsel husus da Osmanlı siyasal anayasal değişmelerinin yalnız Türklerin değil, Balkan milliyetleri ile Türk ve ya da Müslüman olmayanların da yaşamları ile ilgili bir süreç oluşudur. Bu doğaldır çünkü Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir olgudur. Dolayısıyla anayasal değişmelerin dinamiklerini de bu çoğulcu toplumsal yapı içinde aramak gerekir. Burada Balkan halklarının ulusal anayasacılık hareketlerinin Osmanlı sistemi ve Türkler üzerindeki etkileri özel bir değer taşır. Bu bağlamda şu sorgulama son derece yerindedir. Osmanlı modernleşmesi, matbaanın kurulması, Osmanlı kültüründe ve hayat tarzında batılılaşma girişimleriyle mi, yoksa 2. Mahmut'un reformlarıyla veyahut Gülhane'de okunan Hattı Hümayun'la mı başladı? Böyle bir başlangıcı 2. Osman'ın başarısız reform isteklerine kadar indirenler de vardır. Bu gibi etnosantrik, içe dönük değerlendirmeler bir yana, niçin Dimitri Cantimir'in Eflak'taki yönetimi veya Sırbistan'daki rahiplerin 18. yüzyıl başlarına uzanan eğitim reformlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşmenin başladığını iddia etmek mümkün olmasın. Kitabın bu kısmında olanaklar ölçüsünde Osmanlı anayasal gelişmeleri ile Türk olmayan halk ya da milliyetlerin eylemleri ve anayasacılık hareketleri arasındaki etkileşimlere de değinilecektir. İnceleme alanının çok uluslu niteliği, incelemeye yönetimin tek ulus eksenli ve ulusçu olmamasını gerektiriyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki anayasal gelişmeler şu tarihsel dönemlere bölünerek ele alınmıştır. 1- Gerileme dönemi, 2- Tanzimata hazırlık, 3- Tanzimat dönemi, 4- 1. Meşrutiyet, 5- 2. Meşrutiyet. Bu bölümlemeler yalnız anlatım kolaylığı açısından yapılmıştır. Yoksa dönemlemeler başka türlü de yapılabilir. Nitekim tarihçiler arasında Tanzimat'ı 3. Selim'le başlatanlar olduğu gibi bu dönemin 2. Meşrutiyete kadar, hatta Osmanlı Devleti'nin son demlerine kadar olan süreyi kapsadığını ileri sürenler de vardır. 1. Bölüm. Gerileme döneminde devlet düzeni. 19. yüzyıldaki yenilik ve anayasa hareketlerini kavrayabilmek için bunların kaynaklandığı düzeni gözden geçirmek gerekiyor. Bu, devlet sistemi ve devlet-halk ilişkileri açılarından yapılabilir. 1. Devlet sistemi. Bu dönemin özelliği geleneksel Osmanlı devlet sisteminin çözülmesidir. Bunun temelinde ekonomik ve sosyal nedenler yatar. Ekonomi açısından Osmanlı, 17. ve 18. yüzyılları gerileme ve çöküntü dönemidir. Esas olarak tarıma ve fetih gelirlerine dayalı ekonomik yapıdaki çöküntünün başlıca göstergeleri, toprak rejiminin, dirlik düzeni bozulması, vergide iltizam usulünün ortaya çıkması, üretimin düşmesiydi. Başlıca sosyal olgu ise köylü üzerindeki baskı ve yükümlülüklerin artması, bu kesimin iyice güçsüzleşip yoksullaşmasıdır. Anarşik ortam ve ayaklanmalar da toplum yapısındaki dağılmanın kesin belirtileridir. Ekonomik çöküntü, dirlik ve vergi düzeninin bozulması ve buna bağlı olarak tımarlı sipahi örgütünün felce uğraması, tarıma ve fetih kazançlarına dayalı devletinde ekonomik ve askeri kaynaklarını kurutmaktadır. Ekonomik ve sosyal çöküntüye paralel bir olay devlet sistemi katında da görülmektedir. 16. yüzyıla kadar ayakta duran geleneksel sistemin yapısı 17-18. Yüzyıllarda sarsılmış, yerinden oynamıştır. Osmanlı devlet sisteminin işleyişi, padişah, ulema, yeniçeri üçgeni arasındaki uyuma bağlıydı. Gerileme döneminde ise bu unsurlar tek tek yozlaşma içindeydi. Aralarındaki uyum da bozulmuştu. Her mutlak monarşi gibi Osmanlı devletinin de iyi yönetilebilmesi bir ölçüde hükümdarın kişilik ve yeteneklerine bağlıydı. Oysa 15. yüzyıldan itibaren birbiri üstüne yığılan birçok olumsuz etken hükümdarlık kurumunu zaafa uğratmıştı. Tahta geçmek ya da tahta kalmak için başvurulan saray entrikaları, işlenen cinayetler, kardeşlerini öldürme hakkının kurumsallaşması, geleceğin padişahlarının dış dünyadan kopuk yetişmeleri ve benzerleri. En üst yönetim yerindeki istikrarsızlık da buna eklenmelidir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminden 18. yüzyıl sonuna kadar 4 sultanın öldürülmüş, 5'inin de tahttan indirilmiş olması, kişisel iktidarın fiili sınırlarını gösteren bir olgu olmanın yanı sıra aynı zamanda devletin üst katındaki sallantılarında kanıtıdır. Bunlardan tahta kalabilenlerin asıl amacı feodal bir anlayışla toprakları elde tutmak uğruna ülke bağımsızlığından ya da halkın ekonomik çıkarlarından ödünler vermek olacaktır. Ulemaya gelince o da tutucu yanını şeriat yorumculuğu örtüsü altında saklayarak her türlü değişme ve yeniliğin karşısına din silahıyla dikilmekte, şeriat kurallarının katılığından da yararlanarak önemli reform kararlarını baltalayabilmektedir. O kadar ki dönemin yabancı gözlemcileri ulemanın bu etkili rolünü kamuoyu oluşturuculuğuyla bir tutmuş, tahtın bile onlardan çekindiğini yazmışlardır. Bunlardan biri şöyle der: "Dünyanın hiçbir yerinde kamuoyunun Türkiye'de olduğu kadar kuvvetli ve devlet nezdinde etkili olabildiği görülmüş değildir." Yeniçeri Ocağı da çoktan yozlaşmış bir kurumdur. Esnaflaştığı için açık ekonomik ilişkilere girmiş, mesleğinden kopmuş bir politika aracı ya da politik hakem durumuna gelmiştir. Büyük vezir ve memurların oluşturduğu askeri junta onu padişah, sadrazam ya da vezir devirmede bir koçbaşı olarak kullanmaktadır. Böylece daha önceleri var olan ve sistemin işlemesini sağlayan padişah, ulema, yeniçeri uyumunun yerini 17. ve 18. yüzyıllarda çatışma almakta, kurallara bağlılığın yerine de kuvvet gösterileri ve sistemi bozan ittifaklar geçmektedir. Merkezi kurumların uğradığı aşınmaya bir örnekte Divan-ı Humayun'un içine düştüğü durumdur. Yükseliş döneminin bu saygın ve sürekli danışma kurulu, gerileme döneminde öbür kurumlar gibi yozlaşacak, düzenli meşveretin yerine kapalı kapı siyaseti geçecek, devlet işleri yalnızca padişah ile vezir-i azamı arasında görüşülür hale gelecektir. Gerileme döneminde yalnız devletin merkez organları felce uğramakla kalmaz, özellikle 18. yüzyılda imparatorluğun siyasal bütünlüğü tehlikeye düşmeye başlar. Tehditler başlıca iki kaynaktan doğmaktadır: feodal muhalefet ve ulusal hareketler. İlk büyük tehdit yeni türemiş yerel derebeyleri ve mütegallibe zümresinden gelmektedir. Ayan adıyla anılan taşra zenginleri 14. yüzyıldan beri padişah buyruklarının taşrada uygulanabilmesi için zorunlu unsurlar durumundaydılar. 1595-1610 yılları arasında karışıklık ve ayaklanmalar sırasında Osmanlı vergi ve toprak sistemi tımar, değişime uğrayınca ayanlar devlet topraklarını kiralayarak tımar sahiplerinin yerini almışlar, devlet ve hatta kendileri adına vergi toplama hakkını elde etmişlerdi. İş erleri de denen ayanlar yörenin ileri gelenlerince kendi aralarından seçilir ve hükümet ile halk arasında aracılık rolü oynardı. 1768'den sonra ise bunlar yüklü paralar karşılığında bulundukları yer valisince atanır oldular. Böylece halkı korumak yerine verdikleri parayı çıkarabilmek için onu ezen bir derebeyi ve mütegallibe kesildiler. Bunların toprak kiralama hakları 18. yüzyılda ömür boyu geçerli kılındı. Ölen ayağının çocukları da öncelikli olarak bu haktan yararlanacaklardı. Ayanlar bir yandan toprak ve vergi ayrıcalıkları sayesinde, öbür yandan da yerel ayan meclisleri kullanarak servet ve nüfuslarını arttırmayı bildiler. O kadar ki artık ayan desteği olmadan vergi ve asker toplamak ve taşrada kamu düzenini sağlamak olanağı kalmamıştı. Padişahın taşra vezirleri, valiler ve kadılar da onların avuçları içine girmişti. Böylece mütesellim, voyvoda, subaşı gibi değişik adlarla anılan bu yerel güçler taşrada padişahın gerçek mali ve idari ajanları, memurları durumuna yükseldiler. Daha sonra bitmeyen savaşlar yüzünden bunların giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere asker toplayıp ordular kurmaları bile teşvik edildi. Kısacası ayanlar bu hak ve ayrıcalıklarıyla, güçlü ekonomik durumlarıyla, merkezden ve ulemadan da gördükleri destek sayesinde birkaç kuşak egemenliklerini sürdürebilecek yerel hanedanlar kurdular. Taşra feodal beyleri haline gelerek 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü sınıfını, Anadolu ve Balkanların yarı feodal taşra aristokrasisini oluşturdular. Çapanoğulları, Karaosmanoğulları, Serezli İsmail Bey ve benzerleri. Yerel yönetimler kendilerini yerli halkın da koruyucusu gibi göstermeyi bilen bu tabakanın eline geçmiş oluyordu. Zamanla bunlardan merkezi zorlayarak kendisine vezir ya da paşa gibi ünvanlar verdirenler bile oldu. Ayan kökenli bu paşaların en ünlüsü Tepedelenli Ali Paşa'dır. Görülüyor ki bir zamanlar Balkan halklarını feodal baskılardan bir ölçüde kurtarıp özgürleştiren Osmanlı dirlik sisteminin çözülmesiyle yalnız köylüler topraklarından kopmakla kalmamakta, büyük arazi ve mülk sahiplerinden oluşan ve Batı Avrupa feodalitesine çok noktada benzeyen bir Osmanlı feodalitesi imparatorluğun bütünlüğünü de sarsmaktadır. Siyasal sistemi tehdit eden ikinci olay ulusal hareketlerdir. İlk başlarda merkeze karşı direnişe yol açan nedenler daha çok ekonomik ve sosyal nitelikteydi. Topraksızlık, topraksızlaşma, mülksüzleşme, vergiler ve benzerleri. Buna kötü yönetim ve dinsel baskılara karşı duyulan tepki de katmak yerinde olur. 19. yüzyıl başlarından itibaren bu tepkiler siyasal ulusal boyutlar kazanmaya başlayacak, imparatorluğun siyasal sistemini sarsan ulusal ayaklanmalar biçimine bürünecektir. uluslaşma süreci ve bağımsızlık hareketleri karşısında çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu her geçen gün biraz daha çağ dışı kalmaya mahkumdur. Ulusal tepkilerde Fransız devriminin getirdiği ulus, ulusçuluk, ulusallık ve özgürlük gibi yeni fikirlerin payı olduğu kadar Balkanları kendi yayılma alanları olarak gören büyük devletlerin, özellikle Rusya'nın rolü de önemlidir. Özetlemek gerekirse gerileme döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet sistemindeki çözülme, hem merkez organlarının hem de taşra yönetiminin bozulmasında, kural ve kurumların yerini fiili durumların ve keyfiliğin almasında kendini gösteriyor. Öte yandan feodal ve ulusal kaynaklı tepkilerde imparatorluğun siyasal bütünlüğünü sarsmaktadır. 2. Devlet-halk ilişkileri. Devlet-halk ilişkilerinin çağdaş siyasal bilim ve anayasa hukuku açısından özü, otorite ve özgürlük çatışması ve bundan doğan dengeler sorunudur. Ne var ki Osmanlı mutlak monarşisini bu eksene bakarak yargılamak gerçekçi bir tutum olmaz. Çünkü hem klasik Osmanlı devlet sistemi, otorite, özgürlük dengesi gibi bir soruna yabancıdır, hem de ele aldığımız dönemde 17. 18. yüzyıllar çağdaş anlamda özgürlük anlayışının batıda bile henüz kurumsallaştığı söylenemez. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun bu döneminde devlet, halk ilişkilerini tartmada kullanacağımız terazi farklı olmalıdır. Bu ölçü adalet kavramı olabilir. Çünkü adalet fikri, bireysel özgürlük felsefesine yabancı düşen Osmanlı sisteminin bile büyük önem verdiği bir yönetim ilkesidir. Bu nedenle Osmanlı devlet sistemindeki çözülmenin devlet-halk ilişkileri üzerindeki izdüşümünü kavramak açısından daha yerli ve geleneksel olan bu kavramı pusula seçmek yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi yaparken adalet kavramını onun karşısı olan zulüm kavramıyla birlikte düşünmek gerekiyor. Osmanlı devlet ideolojisinin temel unsuru adalet fikri idi. Adalet mülkün, egemenliğin temelidir düsturu bunu anlatır. Osmanlı tarihçileri bunu bir hakkaniyet çemberi şeklinde daire-i adliye-i Osmaniye şöyle şemalaştırmıştır. Mülk ve devlet, asker ve devlet adamıyladır. Ve devlet adamı mal ile bulunur. Mal, reayadan husule gelir. Reayanın ahvali adalet ile tanzim olunur. Biraz açmak gerekirse, A. Asker olmadan devlet ya da mülk egemenlik olmaz. B. Askere sahip olmak serveti gerektirir. C. Servet uyruklardan toplanır. D. Uyruklar ancak adaletle refaha kavuşabilir. E. Şu halde mülk ve devlet olmadan adalet olmaz. Ama adalet olmadan devlet de olmaz. Devlet-halk ilişkilerinin ve yönetilenlerin durumu Osmanlı İmparatorluğu'nun olgunluk döneminin sonları sayılan 16. yüzyılda bile adalet ve güvenlik kavramları açısından son derece olumsuz bir görünüm içindeydi. 16. yüzyılda özellikle Anadolu reayası, köylü, çiftçi, para darlığının ve üretim düşüklüğünün neden olduğu bir sefalet içindeydi. Yönetim bozukluğu ve güvensizlik ortamı açısından ise durum daha da acıklıydı. Merkez ya da taşra yöneticileri tarafından konan usulsüz ve keyfi vergiler, angaryalar, ehli örf denen yürütme hizmetlileri ya da devlet görevlilerinin beylerbeyi, sancakbeyleri, subaşılar, kethudalar, kabuağalar zaman zaman halka arka çıkmalarına karşın ehli şer denen adalet görevlilerinin soygunları ve suistimalleri halkı eziyordu. Faizcilik, esnaflık, ortakçılık gibi ek işlerde yapan yöneticiler, kapı kulları ile rüşvetsiz iş görmeyen adalet görevlilerinin yanı sıra zaman zaman bunlarca da desteklenen eşkıya, tımarlı sipahi ve bir takım asi grupların, suhteler, sekban ve leventler, daha sonra celaliler ve benzerleri, baskısına uğrayan reaya can, mal ve ırz, kadın, kız ve oğlan kaçırmaları güvenliğinden yoksun durumdaydı. Merkez organları, padişah divanı ile merkezden gönderilen yetkililer, eşkıya müfettişleri ve benzerleri ve taşra yöneticileri eşkıyayı bastırma ya da suhte teftişi bahanesiyle halka topluca zulüm uygulamaktaydılar. Yerel egemen güçler, eşraf, ağa, bey, mütegallibe, tımar sahipleri, ayan ve benzerleri de köylüyü zaman zaman kollayan ama aslında ezen ve sömüren tabakalardı. Bir halk deyişi bunu şöyle ifade etmiştir. Çalvarı şalta Osmanlı, eğri kalta Osmanlı, ekende yoğ, biçende yoğ, yiyende orta Osmanlı. 17. yüzyılda yaşamış olan Koçi Bey, Sultan Murat'a sunulmuş risalesinde çöküntü nedenlerini Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar dayatır.